Ayrım 25, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 336, 16. bölüm. Londra'da Big Ben 3'ü çalarken Rogan da Kraliyet Adliye binasından çıktı. Fergus Grant'ın Humber marka araba içinde beklediğini bildiği için kaldırımdan hızlı hızlı yürüdü. Şiddetli yağmura rağmen baş müfettiş gayet neşeliydi. Fergus, her şey yolunda gitti mi bari diye sordu. Rogan sırıttı. Eğer dostumuz Halloran 10 yıldan daha az ceza alırsa ben adam değilim. İstediklerimi getirdin mi? Hepsi torpido gözünde efendim. Rogan arabanın torpido gözünü açtı. Otomatik Browning marka tabancayı buldu. Silahın tetiğini yokladı. Ne garip, silah eline pek yakışmıştı. Silahı avucunda şöyle tartar gibi yaptıktan sonra göğüs cebine soktu. Pekala Fergus, şimdi dostumuz Devlin'i görmeye gidelim. O sırada Molly de atına binmiş, tarlalar arasındaki patikadan St. Mary'e doğru yol alıyordu. Hafif yağmur çiselediği için sırtına eski yağmurluğunu giymiş, başına da bir eşarp bağlamıştı. Arkasında da bir torba vardı. Molly atını kilisenin arka kapısından mezarlığa sürdü. Verandaya yaklaşırken tepeden gelen bir bağırışla irkildi. Kasabaya doğru bakınca paraşütçülerin ırmağın kenarındaki eski değirmene doğru ilerlediklerini fark etti. Adamların kırmızı bereleri uzaktan kolayca seçiliyordu. Peder Vereker, George Wilde'ın oğlu Graham ve küçük Susan Turner'ın köprünün başında onları izlediklerini gördü. Bir emir daha duyuldu ve paraşütçüler hemen yere yattılar. Molly kiliseye girince Pamela Vereker'ı kürsünün önünde buldu. Pamela yere diz çökmüş, kürsünün pirinç korkuluklarını parlatıyordu. ''Merhaba Molly'' diye seslendi, ''bana yardıma mı geldin?'' ''Şey, bu hafta sonu kiliseyle ilgilenme sırası annemindi ama adam akıllı üşütmüş, onun için bugün yataktan çıkmamaya karar verdi.'' Kasabadan doğru bir bağırış daha duyuldu. Pamela sordu. ''Adamlar hala orada mı? Başımızda yeterince savaş varken kalkıp bir de bu budalaca oyunları oynamaları saçma değil mi? Kardeşim de orada mı?'' ''Ben gelirken oradaydı.'' Pamela Vereker'ın yüzü bulutlanır gibi oldu. ''Bazen meraklanıyorum. Acaba kardeşim savaştan uzak kaldığı için üzülüyor mu diye düşünmekten kendimi alamıyorum.'' Pamela başını salladı. ''Şu erkekler garip yaratıklar.'' Kasabada yer yer bacalardan yükselen dumanlar da olmasa hiç hayat izi görülmeyecekti. Birçok kimse için bugün iş günüydü. Richter Neumann saldırı grubunu 5 bölüme ayırmıştı. Bölümler telefonla aralarında bağlantı kuruyorlardı. Neumann ile Harvey Preston birer bölümün başına geçmişler, kasabada evler arasında talim yapıyorlardı. Preston kendi hesabına iyi vakit geçiriyordu. Bir elinde silahıyla Stadley Arms'ın yan duvarına doğru sürüne sürüne geldi. Sonra eliyle adamlarına ileri işaretini verdi. George Wilde duvara yaslanmış onları seyrediyordu. Karısı Betty de kapının önüne geldi, ellerini önündeki önlüğe kuruladı. ''Galiba keşke cephede olsaydım diye düşünüyorsun öyle mi?'' Wilde omuzlarını silkti. ''Kim bilir belki.'' Kadın tiksinti içinde, ''Ah erkekler'' dedi, ''sizleri hiçbir zaman anlayamayacağım.'' Çayırda talim yapan grup, Brandt, Çavuş, Sturm, Onbaşı Becker ile Er Jensen ve Hoggle'dan oluşmuştu. Eski değirmenin karşısında konaklamışlardı. Değirmen aşağı yukarı 30 yıldan beri kullanılmamıştı. Damında da delikler vardı. Dev su değirmeni genellikle hareketsiz duruyordu. Fakat gece sürekli olarak yağan şiddetli yağmurun etkisiyle ırmağın suları kabarmış ve değirmenin demir sürgüsü öyle baskı yapmıştı ki sonunda değirmen gıcırdaya gıcırdaya dönmeye başlamıştı. Cipte oturup merakla değirmeni izlemekte olan Steiner dönüp genç Jensen'in ateş etme tekniğini düzeltmeye çalışan Brandt'a baktı. Daha ileride Peder Vereker ile iki çocuk da onları izliyordu. George Wilde'ın oğlu Graham 11 yaşındaydı ve paraşütçülerin talimi çocuğu pek heyecanlandırmıştı. Çocuk Vereker'a döndü. ''Şimdi ne yapıyorlar peder?'' ''Bak Graham, bu iş dirsekleri gerektiği biçimde yerleştirmeye bağlıdır evlat. Aksi halde iyi nişan alamaz. Bak görüyor musun? Şimdi leopar sürülmesini deniyor.'' Susan Turner bu gösterilerden sıkılmıştı. 5 yaşındaki küçük kızında bir akşam önce dedesinin ona yaptığı tahta bebekle daha fazla ilgilenmesi şaşılacak bir şey değildi. Küçük kız sarışın güzel bir çocuktu. Birmingham'dan buraya gönderilmişti. Büyük annesiyle büyük babası yani Agnes Turner ile Ted Turner kasabanın postanesinde çalışıyorlardı. Kasabanın büyük mağazasıyla telefon işlerini de onlar yönetiyordu. Küçük kız bir yıldan beri onların yanındaydı. Küçük kız köprünün öbür tarafına geçti, korkulukların altında durup tahta bebeğini suya attı. Biraz daha eğildi, bir eliyle korkuluğu tutup öbür eliyle de bebeği biraz daha suya sokmak istedi. Korkuluktan eli kurtuldu ve kızcağız bir çığlık atarak tepe üstü suya düştü. Vereker ile oğlan başlarını çevirdikleri zaman kızın sular arasında gözden kaybolduğunu fark ettiler. Graham hemen kızın arkasından suya atladı. Yaz başında ırmağın suyu fazla derin değildi ama şimdi durum değişmişti. Graham kızın eteğinden yakaladı, sonra yere basmaya çalıştı. Fakat ayağı bir türlü yere değmiyordu. Akıntı onları değirmene doğru sürüklerken Graham da korku içinde bir feryat kopardı. Vereker dehşetten donmuş kalmış, hiç sesini çıkaramamıştı. Fakat Graham'ın bağırışı Steiner ile adamlarını hemen harekete geçirmeye yetti. Bağırışların nedenini anlamak için ırmağa baktıkları zaman çocukların ikisinin de değirmenin önüne doğru sürüklendiklerini gördüler. Çavuş Sturm hemen ayağa kalkmış, değirmenin önündeki su birikintisini atlamak için hazırlığa başlamıştı. Atlama ceketini çıkarmaya bile zaman bulamadı. Çocuklar ise akıntıyla değirmene doğru sürükleniyorlardı. Sturm hiç bocalamadan suya atladı ve çocuklara doğru yüzmeye başladı. Brandt da onun arkasından suya atladı. Sturm Graham'ı yakalayıp çekerken oğlanın başı bir an için suya daldı. Çocuk birden paniğe kapılmış, korku içinde bacaklarını iki yana savurmaya başlamış, bu arada kızın eteğini de bırakmıştı. Sturm Graham'ı yakaladığı gibi Brandt'a attı, sonra kızın peşine gitti. Küçük kız güçlü akıntı sayesinde suyun yüzünde kalabilmişti. Sturm onu eteğinden yakaladığı zaman yavrucak çığlık çığlığa bağırıyordu. Çavuş kızı kucağına aldı ve suyun içinde ayakta durmaya çalıştı ama beceremedi, suya daldı. Tekrar suyun yüzüne çıktığı zaman akıntı onu değirmene doğru sürüklemeye başlamıştı. Yukarıdan birilerinin bağırdığını duyunca başını kaldırdı. Arkadaşlarının oğlanı karaya çıkardıklarını ve Brandt'ın bu kez de onu kurtarmak için suya atladığını gördü. Walter Sturm son bir gayretle tüm gücünü topladı ve kızı Brandt'ın kucağına atmayı başardı. Bir saniye sonra da akıntı onu dev bir el gibi yakalayıp içeri çekti. Değirmen güldür güldür çalışıyordu. Sturm değirmenin altında gözden kayboldu. George Wilde dükkanın önündeki basamakları yıkamak için bir kova su almaya gitmişti. Dışarı çıktığı zaman çocukların ırmakta kaybolduklarını gördü. Kovayı elinden bıraktığı gibi karısına seslenip köprüye koştu. Kazayı gören Harvey Preston ile adamları da onun peşinden geldiler. Graham Wilde kazayı ucuz atlatmış, sadece ıslanmakla kalmıştı. Gerçi Susan isteri nöbeti içinde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu ama onun durumu da Graham'inkinden farklı değildi. Brandt çocuğu George Wilde'ın kucağına attıktan sonra Sturm'u aramaya başlayan Steiner ile arkadaşlarının yanına koştu. Sturm birdenbire suyun yüzüne çıktı. Brandt da hemen suya dalıp adamı karaya çekti. Alnındaki bereden başka bir yerinde yara ve bere göze çarpmıyordu. Fakat Sturm'un gözleri kapalıydı, dudakları da hafifçe aralanmıştı. Brandt kucağında Sturm ile birlikte sudan çıktı. Birdenbire herkes orada toplanmıştı. Vereker, arkadan Harvey Preston ile adamları ve nihayet Susan'ı kocasının kucağına alan Bayan Wilde oraya gelmişti. Vereker sordu, bir şey yok ya. Brandt fermuarlı ceketinin önünü açtı, elini içeri sokup adamın kalbini yokladı. Alnındaki bereye şöyle bir dokununca kan fışkırdı. Başı birdenbire dağılıverdi. Buna rağmen Brandt nerede olduğunu hatırlamayı başardı. Başını kaldırıp Steiner'a baktı güzel bir İngilizceyle, ''Üzgünüm ama efendim, arkadaşımızın kafatası parçalanmış.'' Bir an için değirmenin gıcırtısından başka ses duyulmadı. Sessizliği bozan da küçük Graham oldu. ''Şunun üniformasına bak baba, Polonyalılar bu üniformayı mı giyerler?'' Brandt o telaş arasında çok önemli bir hata yapmıştı. Fermuarlı ceketin altında Paul Sturm'un uçuş gömleği vardı. Hem de üzerinde kartal ve gamalı haç damgası bulunan gömleği. Ayrıca adamın aldığı nişanlar da dikkati çekiyordu. Himmler'in emri üzerine herkes sahte üniformasının altına gerçek üniformasını giymişti. Werker aman tanrım diye fısıldadı. Almanlar hemen bir daire meydana getirdiler. Steiner Brandt'a Almanca, Sturm'u cibe yerleştirdi. Elinde telefonla dolaşan Jansen'i bir işaretle yanına çağırdı. Ver onu bana. Kartal 1, Kartal 2 diye seslendi. Lütfen buraya gelin. Ritter Neumann ile emrindeki adamlar evlerin arkasında talim yapıyorlardı. Neumann hemen cevap verdi. Kartal 2 seni duyuyorum. Steiner Kartal uç dedi. Şimdi köprüde buluşalım. Steiner telefonu Jansen'e geri verdi. Betty Wild şaşkın şaşkın bu da nesi George diye mırıldandı. Ben bir şey anlamadım. Wild bu adamlar Alman dedi. Daha önce Norveç'teyken bu üniformaları görmüştüm. Steiner evet dedi. İçimizden bazıları oradaydı. Wild ne istiyorsunuz dedi. Bir anlam veremedim ben buna. Burada size göre iş yok ki. Preston atıldı. Vah zavallı budala herif dedi. Bu gece Stanley Grange'de kim kalıyor biliyor musun? Sayın Tanrılar Tanrısı Winston, alçak Churchill. Wild hayretle adamın yüzüne baktı. Sonra kahkahalarla güldü. Sen iyice aklını oynatmışsın. Ben hiç böyle saçma laf duymadım. Öyle değil mi peder? Werker kelimeleri büyük bir zorlukla ve tane tane telaffuz ederek korkarım ki adam doğru söylüyor dedi. Pekala albay, acaba şimdi ne olacak? Bir zahmet onu da açıklar mısınız? Bir kere şu çocuklar soğuktan donacaklar. Steiner Betty Wild'a döndü. Bayan Wild, şimdi oğlunuzla küçük kızı evinize götürebilirsiniz. Oğlan üstünü değiştirince Susan'ı da büyük annesiyle büyük babasının evine götürün. Onlar postane ile büyük mağazayı işletiyorlar değil mi? Kadın bütün bu olanları hala pek eğlenceli bulan kocasına dehşet içinde baktı. Evet öyle. Steiner Preston'a döndü. Kasaba ve çevresinde sadece 6 telefon var. Telefon konuşmalarının hepsi de postanedeki santral sayesinde bağlanıyor. Bu işi de ya Bay Turner ya da karısı yapıyor. Preston hatları keselim mi diye sordu. Hayır, bu gereksiz yere ilgiyi çekebilir. Birisi hatları onarmak için adam yollayabilir. Çocuğun üstü başı değiştirildikten sonra kızla büyük annesini kiliseye yollayın. Turner de santralın başında kalsın. Eğer herhangi bir kimseye telefon gelirse Turner bir bahane bulup konuşmayı engellesin. Şimdilik durumu böylece idare edebiliriz. Haydi harekete geç ve işi büyük bir facia havasına sokma. Preston Betty Wild'a döndü. Susan ağlamayı kesmişti. Preston tatlı tatlı gülümseyerek çocuğa kollarını uzattı. Gel bakayım güzelim, seni kucağımda gezdireyim. Çocuk elinde olmadan gülümseyerek adama doğru atıldı. Lütfen bu tarafa buyurun Bayan Wild. Betty Wild kocasına son bir bakış fırlattıktan sonra oğlunu elinden tutup Preston'un arkasından yürüdü. Preston'un emrinde çalışanlar yani Dieter, Meyer, Riedel ve Berk de bir iki metre geriden yürüdüler. Wild kısık bir sesle şayet karımın başına bir şey gelirse diye mırıldandı. Steiner onu duymazlıktan geldi. Brandt'a döndü. Sen de peder Werker ile Bay Wild'ı kiliseye götür, orada tut. Becker ile Jansen de seninle gelebilir. Hagel sen benimle gel. Ritter Neumann ile adamları da köprüye varmışlardı. Preston onların yanına gitmişti ve besbelli üst eğmeni olanları anlatıyordu. Philip Werker, Bayan Albay dedi, sizin blöfünüze karşı çıkmaya kararlıyım. Şimdi yürür gidersen beni vuramazsınız. Silah sesi kasabanın ayaklanmasına sebep olur. Steiner papazın karşısına dikildi. Stanley Constable'da 16 ev var peder dedi. Hepsinde yaşayan insanların sayısı 47'yi geçmiyor. Erkeklerin de çoğu burada değil. 5 millik bir saha içinde çiftliklere dağılmışlar. Ayrıca Steiner Brandt'a döndü. Ona göster de aklı başına gelsin. Brandt onbaşı Becker'ın MKIIS Sten tabancasını aldı. Dönüp silahı kalça hizasına tutarak ateş etti. Ama tabancadan tetiğin şıkırtısından başka bir ses çıkmamıştı. Steiner bunun şahane olduğunu kabul etmelisiniz dedi. Üstelik bir İngiliz buluşumu. Ama daha emin yollar da var. Brandt göğüs boşluğuna bir kama sapladı mı seni oracıkta gık dedirtmeden öldürüverir. İnan bana o bu işin ustasıdır. Birçok kereler denedi ve başardı. Şimdi ikimizin arasında cipe yürüyeceksin. Seni arka kanepeye oturtup gideceğiz. Bu da yeterli sayılmaz mı? Werker sanırım başka çare yok dedi. Mükemmel. Steiner başıyla Brandt'a işaret etti. Haydi siz yola çıkın, ben de 5 dakikaya kadar gelirim. Steiner döndü, köprüye doğru telaşlı telaşlı yürümeye başladı. Öyle hızlı gidiyordu ki Hagel ona yetişmekte güçlük çekiyordu. Ritter yarı yolda onları karşıladı. İşler pek iyi gitmedi dedi, şimdi ne olacak? Kasabayı ele geçireceğiz, Preston'un emirlerini biliyorsun değil mi? Evet, kendisi söyledi, bizim ne yapmamızı istiyorsunuz? Kamyon için bir adam yolla, sonra da kasabanın öbür ucundan başlayarak ev ev dolaş. Ben sadece herkesi kiliseye toplamanı istiyorum. Bunu nasıl yaparsan yap, orası senin bileceğin iş. 15-20 dakika içinde herkes kilisede toplanmalı. Peki sonra? Kasabaya giriş çıkışı kapatırız. Bu işi gayet düzenli bir biçimde yürütmeliyiz. Kasabaya kim gelirse burada kalacak. Bayan Gray'e haber vereyim mi? Hayır, şimdilik onunla ilgilenme. Telsizi kullanabilmesi için serbest kalması gerekli. Pek zorunlu kalmadıkça onun bizimle çalıştığını, kasabalıların öğrenmesini istemiyorum. Sonra gider onu görürüm. Steiner sırıttı. Sıkı bir iş bu, Ritter. Biz böyle şeylere alışkınız sayın albayım. Güzel, Steiner selam durdu. Öyleyse harekete geçin. Döndü, kiliseye doğru yürümeye başladı. Agnes Turner postaneyle büyük mağazanın üzerindeki dairenin oturma odasında torununun üstünü başını değiştirirken bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu. Betty Wild onun yanında oturmuştu. Oğlu Graham'a da sıkı sıkı sarılmıştı. Erdinter ile Berk de kapının iki yanında durmuşlar, onları bekliyorlardı. ''Bayan Turner, ben çok korkuyorum Betty'' dedi. ''Onlar hakkında öyle korkunç şeyler okudum, cinayetler, öldürmeler. Bize ne yapacaklar acaba?'' Postane tezgahının arkasındaki minik odada, yeni santral odasında Ted Turner tasalı tasalı ''Benim hanımın nesi var?'' diye sordu. Harvey Preston ''Bir şeyi yok'' dedi. ''Sen de dediklerimizi yaptığın sürece karına bir şey olmayacak. Birisi telefonla konuşmak istediği zaman bir haber iletmeye kalkışırsan külahları değişiriz. Bana oyun oynamaya çalışma sakın.'' Preston tabancayı kılıfından çıkardı. ''Seni vurmam, karını vururum, bunu bilesin.'' Yaşlı adam seni gidi domuz seni diye mırıldandı. Bir de kendine İngiliz süsü veriyorsun ha. Senden daha iyi bir İngiliz sayılırım moruk. Harvey adamın yüzüne elinin tersiyle şiddetli bir darbe indirdi. Bunu unutma Amy. Adamcağız köşeye kıvrıldı. Bir sigara yaktı, sonra eline geçirdiği bir dergiyi okumaya başladı. Molly ile Pamela kürsünün korkuluklarını parlatmayı tamamlamışlar. Molly'nin getirdiği yosunları, kır çiçeklerini de ön tarafa yerleştirmişler. Sözüm ona süslenmişlerdi. Pamela eksik kalan nedir ben biliyorum dedi. Biraz sarmaşık yaprağı, gidip onu da getireyim. Pamela kapıyı açtı, verandaya geçti. Buradaki sütuna sarılmış olan sarmaşıktan 3 avuç dolusu yaprak topladı. Tam arkasına dönüp kilisenin kapısına yürümek üzereyken acı bir fren sesi duydu ve cipin durduğunu gördü. Arabadan inenleri de merakla izledi. Erkek kardeşiyle Wild önden indiler. Pamela önce paraşütçülerin iki erkeği arabayla buraya kadar getirmek zahmetine katlandıklarını sandı. Ama o iri yarı adamın papazla Wild'ın arkasına kocaman bir silahla yürüdüğünü ve adamları silahla tehdit ettiğini anladı. Eğer Becker ile Jansen Sturm'un cesediyle geriden gelmeselerdi, Pamela bu manzarayı pek komik bulacak, kahkahalarla gülecekti. Pamela geri geri yürüyerek açık kapıdan içeri girdi. Geri geri gelirken Molly'ye çarptı. Molly ne oldu diye sordu. Pamela hemen kızı susturdu. Bilmiyorum ama çok kötü bir şey var galiba. George Wild yolun yarısında kaçmayı denemek istedi ama böyle bir davranışı bekleyen Brandt atik davranıp Wild'ı tuzağa düşürdü. Silahını Wild'ın çenesine dayadı. ''Pekala Tommy'cik, sen cesur bir adamsın. Karşında saygıyla eğilirim. Fakat bir daha böyle bir denemeye girişirsen kafanı uçururum.'' Wild Verrucker'ın yardımıyla ayağa kalktı ve grup kilisenin verandasına doğru yoluna devam etti. İçeride Molly tasalı tasalı Pamela'ya baktı. ''Bu ne demek oluyor?'' Pamela kızı gene susturdu. ''Şşşt, çabuk buraya gel.'' Böyle diyerek günah çıkarma odasının kapısını açtı. Yavaşça içeri girdiler. Pamela kapıyı içeriden sürgüledi. Bir saniye sonra sesleri rahatlıkla duymaya başladılar. ''Berker pekala şimdi ne olacak?'' diye sordu. Brandt Alba'yı bekleyeceksin dedi, sonra ekledi. Ama bu arada şu zavallı Sturm için gereken dini görevi yerine getirebilirsin. Yanılmıyorsam protestandı. Ancak bana kalırsa bunun hiç önemi yok. Katolik, protestan, Alman ya da İngiliz olmuş, solucanlar için fark etmez. Whittaker onu Lady Chapel'e getir dedi. Ayak sesleri uzaklaştı. Molly ile Pamela kapıya yaslanmışlar, dehşet içinde birbirlerine bakıyorlardı. Molly adam Alman mı dedi diye mırıldandı. Bu pek saçma. Dışarıda verandada ayak sesleri duyuldu ve dış kapı gıcırdayarak açıldı. Pamela parmağını dudaklarına götürdü ve beklediler. Steiner kürsünün önünde durdu. Elindeki sopayı sağa sola savurarak çevresine bakındı. Bu kez başından beresini çıkarmak zahmetine katlanmamıştı. Peder Whittaker lütfen buraya gelin diye bağırdı. Günah çıkarma odasının kapısına gitti. Kapının tokmağını çevirdi. Kapının arka tarafında kızlar korkudan bayılacak hale gelmişlerdi. Whittaker topallaya topallaya aşağıya inerken Steiner, ''Bu kapı galiba kilitli.'' dedi. ''Neden? İçeride ne var?'' Whittaker'ın bildiği kadarıyla bu kapı hiçbir zaman kilitlenmemişti. Çünkü yıllardan beri anahtarı kayıptı. Olsa olsa birisi içeriden sürgülemiş olabilirdi. Papaz birden paraşütçüleri izlemeye giderken Pamela'nın kilisede kaldığını hatırladı. Durum meydandaydı. Whittaker kelimeleri tane tane telaffuz ederek ''İçeride kutsal eşya var sayın albayım'' dedi. ''Kilisenin kayıtları falan gibi. Anahtarı da öbür binada kaldı. Bu düzensiz durumdan ötürü özür dilerim. Herhalde siz Almanya'da her işi çok daha düzenli bir şekilde yapıyorsunuzdur.'' ''Yani biz Almanların düzene pek meraklı olduğumuzu mu söylemek istiyorsunuz Peder? Gerçekten öyleyiz. Ama benim annem Amerikalıydı ve öğrenimimi de Londra'da yaptım. Londra'da uzun yıllar kaldım.'' ''Şimdi bu karışım neyi simgeler sizce?''
''Adınızın Carter olamayacağını simgeler.''
''Gerçek adım Steiner, Kurt Steiner.''
''Nereye bağlısınız, SS'lere mi?''
''Şu SS örgütü de sizleri pek büyülüyor nedense. Siz Alman askerlerinin tümünün Himmler'in özel ordusunda görev aldığını mı sanıyorsunuz?''
''Yo hayır ama belki de Alman askerlerinin hepsi sanki o orduda görevliymiş gibi davranıyorlar da.''
''Çavuş Sturm gibi mi?''
Whittaker bu soruya verecek cevap bulamadı. Steiner ekledi. ''Bizler SS'lere bağlı değiliz. Bizlere Fallschirmjäger diyorlar. Sizin kırmızı şeytanlarınız gibi yani.''
''Whittaker demek Bay Churchill'i bu gece Stanley Grange'de katletmeye kararlısınız öyle mi?'' ''Sadece zorunlu kalırsak yapacağız bunu. Bana kalırsa onu sağ yakalamayı tercih ederim.''
''Ama planınızda bir aksilik oldu. İşler umduğunuz gibi gitmedi değil mi? Sözüm ona tasarı gayet iyi hazırlanmıştı. Her şey tıkır tıkır işliyordu falan ama.''
''Adamlarımdan biri bu kasabanın iki çocuğunu kurtarmak uğruna feda ettiği için aksilik çıktı.'' Ama belki siz bunları da duymak istemezsiniz. Acaba neden istemezsiniz? Bana öyle geliyor ki Alman askerlerinin tümünün vahşi yaratıklar oldukları iddiası çürüye çıkarsa diye istemezsiniz. Yoksa daha da derin bir nedeni mi var? Bir Alman mermisi bacağınızı sakatladığı için Almanların tümünden nefret mi ediyorsunuz?
Whittaker canın cehenneme dedi.
Bak sayın peder, Papa Hazretleri böyle duygusal davranışlardan hiç hoşlanmayacaktır. İlk sorunuza cevap vereyim. Evet, planlarda bazı aksilikler çıktı ama biz durumu düzeltmesini de biliriz. Eğer kasaba halkını bir süre için tecrit edebilirsek mesele kalmaz.
Whittaker bir an şaşkınlıktan ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Ama imkansız bu.
Hiç de değil. Adamlarım şurada Stanley Grange'de kim varsa hepsini toplamakla meşguller. 15-20 dakikaya kalmaz burada olurlar. Telefon santralı ve yollar da bizim denetimimizde. Kasabaya kim girerse zararsız hale getirilecek.
Bu işi başaramazsınız.
Sir Henry Willoughby bu sabah saat 11'de Grange'den ayrıldı. Başbakanla öğle yemeği yemek için Kingsley'ine gitti. Saat 3.30'da Kraliyet Askeri Polis Örgütü'nden motosikletli 4 polis eşliğinde 2 arabayla yola çıkacaklar. Başbakan Walsingham'dan geçmeyi de özellikle istediğini belirtti. Ama bağışlayın beni peder, bu gereksiz ayrıntılarla canınızı sıkmak istemem.
Bakıyorum her şeyi öğrenmişsiniz.
Ah evet öyle. İşte gördüğünüz gibi bugün akşama kadar durumu idare edebilirsek zafer bizim olacak. Verilen emirler yerine getirildiği sürece kasaba halkı için korkacak bir şey yok.
Barker inatla siz bu işi başaramayacaksınız dedi. Vallahi bilmem, daha önce de denendi bu plan. Otto Scorsese'nin Mussolini'yi kurtarmasını bildi. Ama bugünlerde Berlin'in de pek neşesi kalmadı. Eğer dostunuz Wilde ilgilenirse ona oğlunu kurtarmak için hayatını feda eden adamın 5 yaşındaki kızıyla karısının 4 ay önce raf bombalarıyla can verdiklerini söyleyebilirsiniz. Steiner elini uzattı. Arabanızın anahtarlarını verin. Araba işimize yarayabilir. Anahtarlar yanımda değil diye Barker söze başladı. Bana boşuna zaman kaybettirmeyin peder. Eğer gerekirse adamlarıma söylerim, sizi soyarlar. Çırılçıplak bırakırlar. Barker istemeye istemeye anahtarları uzattı. Steiner de bunları cebine attı. Güzel, benim yapılacak işlerim var. Albay sesini yükseltti. Brandt, burası sana emanet. Preston'u sona göndereceğim. Nöbeti ona devredeceksin. Sonra da hemen kasabaya benim yanıma gel. 25. ayrımın sonu. Sayfa 350.